Sevgi Öğretmeni 16. O'nun Tapınağında. Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileriyle birlikte Kefernahum'a inerek orada birkaç gün kaldı. Yahudilerin Fısıh Bayramı da yaklaşmıştı ve İsa Kudüs'e çıktı. İsa bu yolculukta başkente doğru yol alan büyük bir gruba katıldı. Görevini henüz halka açıkça bildirmemişti. Kimse tarafından fark edilmeden kalabalığın arasına karıştı. Böylelikle Yahya'nın verdiği vaaz ve yaptığı hizmetle büyük önem verdiği Mesih'in gelişi halk arasında çok sık konuşulan bir konu oldu. Halk büyük bir heyecanla milli yücelik umudunu taşıyordu. İsa onların bu konuda hayal kırıklığına uğrayacağını biliyordu. Çünkü onların bu umudunun temeli kutsal yazıyı yanlış yorumlamalarına dayanıyordu. İsa peygamberlikleri tüm ciddiyetiyle açıkladı ve halkın Allah'ın sözünü daha iyi inceleyip üzerinde daha ayrıntılı çalışması için çaba harcadı. Yahudi önderler halkın Allah'a ibadeti Kudüs'te öğreneceğini bildirdiler. Fısıh bayramı boyunca Filistin'in dört bir yanından hatta uzak bölgelerden bile birçok kimse burada bir araya geliyordu. Tapınağın avluları farklı halk sınıflarından oluşan insanlarla doldu. Birçoğu o büyük kurbanı simgelemek için sunacakları adaklarını yanlarında getiremiyorlardı. Bunun için tapınağın dış avlusuna adak hayvandan getiriliyor ve burada satılıyordu. Her sınıftan halk adaklarını satın almak için buraya geliyordu. Tüm yabancı paralar burada tapınağın madeni parasına çevriliyordu. Her Yahudinin kendi canının fidyesi olarak yarım şekel ödemesi gerekiyordu ve bu şekilde toplanan para tapmağa yardım için kullanılıyordu. Ayrıca tapmak kasasında biriktirilmek üzere gönüllü olarak daha büyük miktarlarda bağışlar da yapılıyordu. Tüm yabancı madeni paraların tapınak hizmeti için kabul edilen ve tapınak şekeli adı verilen paraya çevrilmesi gerekiyordu. Değiştirilen para gasp ve hileye fırsat veriyordu ve bu gittikçe utanç verici bir hale gelerek kahinler için bir gelir kaynağına dönüştü. Satıcılar adak hayvanları için çok yüksek fiyatlar talep ediyorlardı ve kârlarını insanların yaptığı harcamalarla zenginleşen kahinler ve önderlerle paylaşıyorlardı. İbadet edenlere eğer adak sunmazlarsa onların çocuklarının ya da ülkelerinin Allah'ın nimetlerini alamayacağı öğretiliyordu. Böylece adak hayvanlarının çok yüksek fiyatlarla satılması sağlanıyordu. Çünkü insanlar bu kadar uzak yoldan geldikten sonra evlerine adaklarını sunamadan dönmek istemiyorlardı. Fısıh bayramı süresince çok sayıda adak sunuluyordu ve tapınaktaki satış yeri çok genişti. Sonuç olarak ortaya çıkan görüntü ve kargaşa da burası Allah'ın kutsal tapınağından çok gürültülü bir sığır pazarını andırıyordu. Sığırların bağırışmaları, koyunların melemeleri, güvercinlerin paraların şıkırtısına karışan ötüşleri, pazarlık eden ve öfkeli bir şekilde tartışan insanların sesleri büyük bir gürültü oluşturuyordu. Kargaşa o kadar büyüktü ki ibadet etmek için gelenler rahatsız oluyorlardı. Ve Yüce Yaradan'a hitaben söylenen sözler tapınağa yayılan gürültü yüzünden duyulamıyordu. Yahudiler dindarlıklarıyla aşırı derecede gurur duyuyorlardı. Tapınaklarını çok seviyorlardı ve onun aleyhinde söylenen her sözü küfür sayıyorlardı. Onunla ilgili törenlerin yapılmasında son derece titiz davranıyorlardı. Fakat para sevgisi onların vicdanlarına hükmediyordu. Allah'ın bizzat kendisi tarafından kurulan hizmeti, gerçek amacından ne kadar çok uzaklaştırdıklarının farkında değildiler. Rab, Sina dağına indiğinde yer onun varlığıyla kutsandı. Musa'ya dağın çevresinde bir sınır çizmesi emredildi. Ve Rabbin sözünün onu şöyle uyardığı duyuldu. Dikkat edin, sakın dağa çıkmayın ya da onun sınırına dokunmayın. Dağa kim dokunursa kesinlikle öldürülecektir. Ona elle dokunulmayacaktır. Fakat dokunan taşlanacaktır ya da okla vurulacaktır. İnsan ya da hayvan olsun yaşamayacaktır. Allah'ın varlığını gösterdiği her yerin kutsal olduğu bu şekilde öğretildi. Allah'ın tapınağının bulunduğu yerin kutsal sayılması gerekirdi. Fakat maddi kazanç çekişmesinde bunların tümü ihmal edildi. Halk arasında Allah'ın temsilcileri olarak adlandırılan hahamlar ve önderler tapınağın bu durumunu düzeltmeliydiler. Onlar insanlara bir şefkat ve ağırbaşlılık örneği vermeliydiler. Kendi çıkarlarını düşünmek yerine ibadet etmek için gelen insanların durumlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıydılar ve sunmaları gereken adakları alamayanlara yardım etmeye hazır olmalıydılar. Fakat böyle yapmadılar. Para hırsı onların kalplerini taşlaştırmıştı. Bu bayrama katılmak için gelenler arasında dert, üzüntü ve yoksulluk içinde acı çeken insanlar da vardı. Onlardan bazıları kör, sakat ya da sağırdı. Bazıları yataklar üzerinde getiriliyordu. Birçoğu Rabbe sunmak için en mütevazı adağı alamayacak kadar, hatta kendi karınlarını bile doyuramayacak kadar yoksuldu. Hahamların yaptıkları konuşmalar onları çok üzüyordu. Hahamlar kendi dindarlıklarıyla övünüyorlardı ve kendilerinin halkın koruyucusu olduklarını iddia ediyorlardı. Fakat sevgi ve şefkatten yoksundular. Yoksullar ve hastaların onlardan yardım dilemesi faydasızdı. Onların acı çekmesi, hahamların kalbinde hiçbir zaman acıma hissi uyandırmadı. İsa tapınağa geldiğinde, tapınağın durumunu ve burada yapılan haksızlıkları tüm açıklığıyla gördü. Kan dökmeden, günahlarının affedilmeyeceğini sanan yoksul insanların çektiği acıyı gördü. Allah'ın tapınağının dış avlusunun, kutsal olmayan bir iş için pazar yeri haline getirildiğini gördü. Kutsal olan adak hizmeti, maddi kazanç sağlamak için burada ticari bir işe dönüştürülmüştü. İsa, bu durumun düzeltilmesi için bir şeylerin yapılması gerektiğini gördü. Taşıdıkları önem kendilerine öğretilmeden, halkın sayısız törenlere katılmaları emredildi. Adaklarını, onların o biricik, kusursuz kurbanı simgelediğini anlayamadan sundular. Ve tüm ibadetleri tarafından sembolize edilen kişinin yanında olduklarının farkında değildiler. İsa, onlara adak sunmayla ilgili direktifler verdi. Onların simgesel değerini anlıyordu ve onların şimdi saptırıldığını ve yanlış anlaşıldığını gördü. Ruhsal ibadet hızla yok oluyordu. Hahamlar ve önderlerin Allah'la ilişkileri kalmamıştı. İsa'nın görevi tamamen farklı bir ibadet anlayışını yerleştirmek olacaktı. İsa, tapınak avlusunun basamaklarında dururken çevresine dikkatle baktığında önünde nasıl bir manzara bulunduğunu anlar. Peygamber gözüyle geleceği ve sadece yılları değil, asırlar, hatta çağlar sonrasını görür. Hahamlar ve önderlerin yoksul kimselerin haklarını nasıl ellerinden alacağını ve müjdenin yoksullara vaaz edilmesini nasıl yasaklayacaklarını görür. Allah'ın sevgisinin günahkar insandan nasıl saklanacağını ve bazı kimselerin onun lütfunu nasıl ticari bir mal gibi kullanacağını görür. Tapınağın durumunu görünce kızgınlık, yetki ve güç ifadesi onun yüzünde belirir. İnsanların dikkati ona çevrilir. Kutsal olmayan bu işe kendilerini kaptırmış olanların gözleri onun üzerinde sabitleşir. Bakışlarını ondan ayıramazlar. Bu kişinin onların akıllarından geçeni okuduğunu ve onların gizli duygularını ortaya çıkardığını hissederler. İsa'nın bakışlarıyla onların kötülüklerini yüzlerinden okuduğunu fark eden bazıları yüzlerini gizlemeye çalışır. Telaş, pazarlık ve satış sırasında oluşan gürültü diner ve tapınağa acı veren bir sessizlik çöker. Halk korkuya kapılır. Yaptıklarının hesabını vermek için sanki yargılanmak üzere Allah'ın huzuruna çıkmış gibidirler. İsa, ya baktıklarında ilahiliğin insan bedeninde parıldadığını görürler. Gökyüzünün hakimi son günde yargıcın duracağı gibi durur. O gün onu saracak olan görkemle kuşatılmış değildir, fakat ruhu okuyan güçle kuşatılmıştır. Kalabalıktaki herkese tek tek dikkat ederek onlara şöyle bir bakar. Ağır başlılığıyla onlara yüceliğini gösterir ve ilahi bir ışık onun yüzünü aydınlatır. İsa konuştuğunda onun ezgi ve ahenk dolu sesinin, hahamlar ve yöneticilerin ihlal ettiği yasayı Sina Dağı'nda ilan eden sesin, tapınağın kemerleri boyunca yankılandığı duyulur. "Çıkarın bunları buradan! Babamın evini pazar yerine çevirmeyin!" Yavaşça merdivenden inerek ve tapınağın girişinde yerden topladığı iplerle yaptığı kamçıyı onlara göstererek, içeride pazarlık edenlerin ve satıcıların dışarı çıkmalarını buyurur. Daha önce hiç göstermediği bir kızgınlık ve sertlik hareketiyle para değiştirenlerin masalarını devirir. Paralar yerlere saçılır ve mermerin üzerine düşerken ses çıkarırlar. Hiç kimse onun buna yetkisi olup olmadığını sormaya kalkışmaz. Hiçbiri kötü yoldan kazandıkları ve yere saçılan paralarını yerden toplamaya cesaret etmez. İsa elinde ipten yaptığı kamçıyla onlara vurmaz. Fakat onun elindeki bu basit kamçı onlarda ışıldayan korkunç bir kılıç gibi etki yapar. Tapmak görevlileri, vurgunculuk yapan hahamlar, simsarlar ve sığır tüccarları, koyunları ve öküzleriyle birlikte onun varlığı tarafından lanetlenmekten kurtulmayı düşünerek tapınağı terk ederler. Onun ilahiliğinin açığa çıktığını gören halk paniğe kapılır. Solgun dudaklarından yüzlerce kişinin korku dolu çığlıkları duyulur. Hatta öğrencileri bile korkarlar. Böyle davranması O'nun karakterine uymadığı için O'nun sözlerinden çok korkmuşlardır. Öğrencileri kutsal kitaptaki O'nunla ilgili şu sözü hatırlarlar. Evin için gösterdiğin çaba beni yiyip tüketecek. Gürültülü kalabalık kısa bir süre sonra mallarıyla birlikte Rabbin tapınağından çıkar ve oradan uzaklaşır. Tapınağın avluları kutsal olmayan bu işten kurtulur ve telaşın yerine derin bir sessizlik ve kutsallık görüntüsü alır. Daha bir zamanlar kutsal kılan Rabbin varlığı, şimdi tapınağı kutsal kılmış ve onu tekrar onurlandırmıştır. İsa, tapınağın arındırılmasında Mesih olarak hizmetini belirtiyor ve görevine başlıyordu. İlahi varlığın içinde konut kurması için kurulan o tapınak, İsrail'e ve dünyaya bir ders olmalıydı. Sonsuz çağlardan beri, kutsal ve yüce seraftan insana dek her yaratığın, yüce yaradanın konut kurabileceği birer tapınak olması Allah'ın amacıydı. İnsanlık günah yüzünden artık Allah için bir tapmak olmaktan çıkmıştı. İnsanların kalpleri kötülüklerle kararmış ve bozulmuş olduğu için artık ilahi olanın görkemini yansıtmıyordu. Fakat Tanrı'nın oğlunun insan özdeşliğini almasıyla gökyüzünün amacı gerçekleştirilir. Allah, insanlığın içinde konut kurar ve kurtarıcı lütfu sayesinde insan kalbi tekrar onun tapınağı olur. Allah, Kudüs'teki tapınağın her kuluna açık olan yüce yazgıya sürekli bir tanık olmasını amaçladı. Fakat Yahudiler, bu kadar çok gurur duydukları binanın önemini anlayamamışlardı. Onlar kendilerini ilahi ruh için kutsal tapınak olarak sunmadılar. Bu kutsal olmayan işin gürültüsüyle dolan Kudüs'teki tapınağın avluları, zevk düşkünlüğü ve kutsal olmayan düşüncelerin varlığıyla bozulan kalbin tapınağını tüm gerçekliğiyle gözler önüme seriyordu. İsa tapınağı alıcı ve satıcılardan arındırarak, kalbi de günahın kötülüklerinden, kişiye zarar veren dünyasal zevklerden, bencil arzulardan, kötü alışkanlıklardan arındırmadaki görevini belirtiyordu. İşte habercimi gönderiyorum ve o, önümde yol hazırlayacak. Aradığınız Rab, kendi tapınağına ansızın gelecektir. Ve özlediğiniz antlaşma meleği işte geliyor. Orduların Rabbi diyor, onun geleceği güne kim dayanabilir? Ve göründüğü zaman kim durabilir? Çünkü maden arıtıcının edenin ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak. Gümüş eritip arıtan gibi davranacak. Levilileri arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Allah'ın tapınağı olduğunuzu, Allah'ın ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? Eğer bir kimse Allah'ın tapınağını yıkarsa, Allah da onu yıkacak. Çünkü Allah'ın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz. Hiç kimse kalbindeki kötülükleri kendiliğinden söküp atamaz. Sadece İsa ruhun tapınağını arındırabilir. Fakat ona girmek için zor kullanmaz. Kalbe bir zamanlar tapınağa geldiği gibi gelmez. İsa şöyle der. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanıma gireceğim. Ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. O sadece bir günlüğüne gelmeyecektir. Çünkü şöyle der. Aralarında oturacağım, aralarında yürüyeceğim. Onların ilahı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. O kötülüklerimizi ayaklar altında çiğneyecek ve sen onların tüm günahlarını denizin derinliklerine atacaksın. Onun varlığı, Rabbe kutsal bir tapmak ve kutsal ruh aracılığıyla Allah'ın kendi halkında konut kurabildiği bir yer olması için ruhu arındıracak ve kutsayacaktır. Güçlerini yitiren hahamlar ve önderler korku içinde tapmaktan ve İsa'nın onların kalplerini okuyan bakışlarından kaçtılar. Kaçarlarken yolda rastladıkları kişilere duydukları ve gördüklerini anlatarak onları geri dönmeleri için uyardılar. İsa kaçan insanlara baktığı zaman, korktukları ve gerçek ibadetin ne demek olduğunu bilmedikleri için yüreği acıyla doldu. Gördüğü bu manzara, kötülükleri ve tövbe etmemeleri yüzünden tüm Yahudi ulusunun dağılışını simgeliyordu. Hahamlar tapınaktan niçin kaçtılar? Neden yerlerinde durmadılar? Onlara gitmelerini emreden kişi, bir rütbe ya da güce sahip olmayan ve bir marangozun oğlu olan yoksul bir celileliydi. Ona niye karşı çıkmadılar? kötü yolla kazandıkları paradan neden vazgeçtiler? Dış görünüşü böylesine mütevazı olan kişinin emrine uyarak neden kaçtılar? İsa bir kral yetkisiyle konuştu. Görünümünde ve ses tonunda onların karşı koyamadığı bir güç vardı. İsa'nın onlara verdiği emirdeki sözlerinde kendilerinin aslında ne kadar ikiyüzlü ve sahtekar kimseler olduklarını daha önce hiç olmadığı kadar fark ettiler. İlahilik, insanlıkta parıldadığında İsa'nın yüzünde sadece onun ağırbaşlılığını gördüler ve aynı zamanda onun sözlerinin öneminin farkına vardılar. Kendilerini sanki zaman ve sonsuzluk için hükümlerini almış olarak sonsuz yargıçın huzuruna çıkmış gibi hissettiler. Bir süre için İsa'nın bir peygamber olduğuna ikna oldular ve birçoğu onun Mesih olduğuna inandı. Kutsal Ruh, İsa ile ilgili peygamberlik sözleriyle onların düşüncelerinde parıldadı. Onlar itirafta bulunacaklar mıydı? Onlar tövbe etmeyeceklerdi. İsa'nın yoksullara sevgi duyduğunu biliyorlardı. İnsanlarla olan işlerinde haksız kazanç sağladıkları için kendilerinin suçlu olduklarını biliyorlardı. Onların düşüncelerini okuduğu için İsa'dan nefret ediyorlardı. İsa'nın tenkitleri onların gururunu alçaltıyordu ve onun insanlar üzerindeki etkisini kıskanıyorlardı. Onları tapınaktan dışarı çıkardığından dolayı İsa'ya ve ona bu gücü verene meydan okumaya karar verdiler. Yavaş ve temkinli fakat kalpleri nefretle dolu olarak tapmağa geri döndüler. Onların yokluğunda burası nasıl da değişmişti? Onlar kaçtıklarında yoksullar geride kaldı ve şimdi onlar yüzünde sevgi ve şefkat ifadesi bulunan kişiye bakıyorlardı. İsa yaşlı gözlerle çevresinde titreyen insanlara şöyle dedi: "Korkmayın, sizi kurtaracağım ve siz beni yücelteceksiniz. Ben dünyaya bunun için geldim." İnsanlar onun yanına acı dolu yakarışlarıyla geldiler. "Efendimiz, beni kutsayın." İsa onların her haykırışını duydu. Sevgi dolu bir anneden bile daha fazla bir merhametle acı çeken çocukların yaralarını sardı. Herkese ilgi gösterdi. Hastalığı ne olursa olsun hepsini iyileştirdi. Dilsizlerin dili dualar söyleyerek çözüldü. Körler kendilerini iyileştiren kişinin yüzünü gördüler. Acı çekenlerin acıları dindirildi ve mutlu oldular. Hahamlar ve tapmak görevlileri bu büyük olaya tanık olduklarında duydukları sesler onlar için ne büyük bir vahiydi. İnsanlar çektikleri acıların, düş kırıklığına uğramalarının, geçirdikleri acı dolu günlerin ve uykusuz gecelerin öyküsünü anlatıyorlardı. Son umut kıvılcımı söndüğünde İsa onları iyileştirdi. Yaşamlarındaki yükleri çok ağırdı. Onlardan biri, "Ben bir yardımcı buldum. O, Allah'tan olan İsa'dır. Hayatımı onun hizmetine adayacağım," dedi. Anneler ve babalar çocuklarına, "O, sizin hayatlarınızı kurtardı. Sesinizi yükseltin ve onu yüceltin," dediler. Çocuklar ve gençler, anneler ve babalar, arkadaşlar ve orada bulunan herkes şükran ve övgüyle kurtarıcıyı yüceltti. Kalpleri umut ve mutluluk doldu. Huzura kavuştular. Kendilerini ruhen ve bedenen iyileştiren kişinin eşsiz sevgisini gittikleri her yerde duyurarak evlerine döndüler. İsa'nın bu şekilde iyileştirdiği kişiler, "Onu çarmıha gerin, onu çarmıha gerin!" diye bağıran öfkeli kalabalığa katılmadılar. Onların sevgisi İsa ile birlikteydi. Çünkü onlar onun büyük sevgisini ve muhteşem gücünü hissetmişlerdi. Onları ruhen ve bedenen sağlığına kavuşturduğu için İsa'nın kendilerinin kurtarıcısı olduğunu biliyorlardı. Elçilerinin vaazını dinlediler ve Allah'ın sözünün kalplerine ulaşması onlara yeni bir anlayış getirdi. Allah, lütfunun elçileri ve onun kurtarışının aracıları oldular. Tapınak avlusundan kaçan insanlar, bir süre sonra geri döndüklerinde düştükleri paniği kısmen de olsa atlatmışlardı. Fakat onların yüzünde kararsızlık ve korku ifadesi vardı. İsa'nın yaptığı işlere şaşkınlıkla baktılar ve onun vasıtasıyla Mesih'le ilgili peygamberliklerin gerçekleştiğine ikna oldular. Tapmağın kutsallığının bozulmasında en büyük suç hahamlarındı. Avlunun pazar yeri haline getirilmesine onlar sebep oldular. Diğer insanlar onlara göre daha az suçluydular. Onlar İsa'nın ilahi yetkisinden etkilendiler. Fakat hahamların ve önderlerin onların üzerinde büyük etkisi vardı. İsa'nın görevini bir yenilik olarak görüyorlardı. Tapmak yetkililerinin izin verdiğine, onun müdahale etme hakkının olup olmadığını kendilerine sordular. Yaptıkları bu kirli işe engel olunduğu için kızgındılar ve kutsal ruhun insanların üzerindeki etkisini ve ikna gücünü yok etmeye çalıştılar. İsa'nın Mesih olduğunu herkesten önce hahamlar ve önderler görmeliydiler. Çünkü onların ellerinde onun görevini belirten yazıtlar vardı ve tapınağın arındırılmasının insan gücünden daha üstün bir gücün gösterilmesiyle gerçekleştiğini biliyorlardı. İsa'dan nefret etmelerine rağmen onun tapınağı arındırmak için Allah tarafından gönderilen bir peygamber olabileceği düşüncesinden de kurtulamadılar. Bu korkudan doğan sahte bir saygı hareketiyle, "Yaptığın bu işlerin doğruluğuna ilişkin bize ne gibi bir belirti göstereceksin?" diye sordular. İsa onlara belirti göstermişti. Onların kalplerine parlayan ışıkta ve Mesih'in yapacağı işleri onların önünde yaparak karakterinin ikna edici kanıtını göstermişti. Kötülüklerini onların yüzlerinden okuduğunu ve "Tapınağı yıkın, onu 3 gün içinde tekrar yükselteceğim" dediğinde onların nasıl bir tepkide bulunacaklarını gördüğünü gösterdi. Onun bu sözleri 2 ayrı anlam ifade ediyordu. İsa bu sözlerle sadece Yahudi tapınağının ve ibadetinin yıkılmasını değil, kendi ölümünü, kendi bedeni olan tapınağının yıkılmasını da kastediyordu. Yahudiler de zaten bunu planlıyorlardı. Hahamlar ve önderler tapınağa geri döndüklerinde İsa'yı öldürmeyi düşünmüşlerdi. Buna karşın İsa onların maksatlarını kendilerinin önünde açıkladığında onun ne demek istediğini anlamadılar. Bu sözleriyle sadece Kudüs'teki tapınağı kastettiğini sandılar ve kaba bir şekilde sordular. "Bu tapınağı kurmak 46 yıl sürdü. 3 gün içinde mi onu tekrar yükselteceksin?" İsa'nın bu kez onların inançsızlığını ortaya çıkardığını ve onu reddettiklerinin doğrulandığını hissettiler. İsa bu sözlerini inançsız Yahudilerin ve hatta kendi öğrencilerinin anlamasını amaçlayarak söylememişti. Sözlerinin ona düşman olanlar tarafından yanlış anlaşılacağını ve onların kendisine karşı cephe alacağını biliyordu. Söylediği sözler, ona karşı olanlar tarafından bu mücadelesinde onu suçlamak ve çarmıh üzerinde ona hakaret etmek için kullanılacaktı. Fakat onlara şu an açıklama yapmak, öğrencilerin onun çektiği acıyı bilmelerine ve dayanamayacakları kadar büyük acılara katlanmalarına neden olabilirdi. Onlara yapılacak bir açıklama, onların ön yargılarının ve inançsızlıklarının sebep olacağı sonuçları Yahudilere zamansız bir şekilde gösterebilirdi. Yahudiler İsa kurban edilecek bir kuzu gibi getirilinceye dek kararlı bir şekilde yürüyecekleri yola çoktan girmişlerdi bile. İsa kendisine inananların yararı için bu sözleri söylemişti. Bu sözlerin tekrarlanacağını biliyordu. Fısıhta yaptığı konuşmada onun sözlerini binlerce kişi duyacaktı ve bu sözler dünyanın 4 bir yanına yayılacaktı. O ölümden dirildikten sonra bu sözlerin asıl anlamının farkına varılacaktı. Bu birçok kişiye onun ilahiliğinin kesin kanıtı olacaktı. İsa'nın kendi öğrencileri bile ruhsal karanlıklarından dolayı onun öğretilerini tam olarak anlayamadılar. Fakat yaşadıkları olayların sonucunda bu öğretilerin gerçekliğini kavradılar. İsa onlarla birlikte değilken onun sözlerini yüreklerinde sakladılar. Kurtarıcının Kudüs'teki tapınakla ilgili şu sözlerinin onu dinleyenlerin anladığından çok daha derin bir anlamı vardı. "Tapınağı yıkın. 3 gün içinde onu tekrar yükselteceğim." İsa tapınağın temeliydi ve ona hayat veren kişiydi. Tapınak ibadetleri Tanrı'nın oğlunun kurban edilmesini simgeliyordu. Kahinlik, İsa'nın elçilik görevini ve karakterini temsil etmek için kuruldu. Adak ibadeti tümüyle kurtarıcının dünyayı kurtarmak için ölmesini temsil ediyordu. Onların çağlardır işaret ettikleri bu büyük olay gerçekleştiğinde bu adak hizmeti artık anlamını ve önemini yitirecekti. Törensel ibadet tümüyle İsa'yı simgelediği için onsuz hiçbir değer taşımıyordu. Yahudiler İsa'yı ölüme göndererek onu reddettiklerini doğruladıklarında tapınağı ve onun ibadetine önem veren her şeyi de reddetmiş oldular. Tapınağın kutsallığı sona erdi ve yıkılmaya terk edildi. O günden sonra onların sundukları adaklar artık anlamını yitirdi. Onlar kâinin adağı gibi İsa'ya imanlarını açıklamadılar. Yahudiler onun ölümüne sebep olarak aslında kendi tapınaklarını yok ettiler. İsa çarmıha gerildiğinde tapınağın iç perdesi en büyük ve en son kurbanın verildiğini ve adak sisteminin sonsuza dek sona erdiğini işaret ederek en üstten en alta kadar yırtıldı. 3 gün içinde tapınağı tekrar yükselteceğim. Kurtarıcının ölümünden sonra karanlığın güçleri hüküm sürüyor gibi görünüyordu ve zafer sevinci yaşıyorlardı. Aramatyalı Yusuf'tan kalan mezardan İsa zaferle çıktı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların ellerindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Ölümünün ve dirilişinin gerçeğiyle insanın değil, Rabbin kurduğu asıl toplanma çadırında görev yapan başkâhinimiz oldu. Yahudilerin toplanma çadırını ve tapınağını insanlar kurdular. Fakat dünyadaki tapınağın bir örneği olan gökyüzündeki kutsal yer, insani mimarlar tarafından kurulmadı. İşte Dal adındaki adam. O Rabbin tapınağını kuracaktır. Görkemle kuşanacak, tahtında oturup egemenlik sürecek. Tahtında oturan kâhin olacak. İsa'yı temsil eden adak hizmeti yok olup gitti. Fakat insanların gözleri bu kez dünyanın günahları için ölen gerçek kurbana çevrildi. Dünyevi kâhinlik sona erdi. Yeni antlaşmanın elçisi olan İsa'ya ve Habil'inkinden daha üstün şeyler bildiren serpilmiş kana bakıyoruz. Çadırın ilk bölmesi durdukça kutsal yere giden yol açıkça gösterilmemiştir. Bu şimdiki çağ için bir örnektir. Sunulan adaklar ve kurbanların tapman kişinin vicdanını yetkinleştiremediğini gösteriyor. Fakat Mesih, gelecek olan iyi şeylerin baş kâhini olarak ortaya çıktı. Elle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan, daha büyük ve daha mükemmel çadırdan geçti. Sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Bu nedenle onun aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Kâhinlik dünyadaki tapınaktan gökyüzü tapınağına geçecek olmasına, tapmak ve baş kâhin insan gözüyle görülmeyecek olmasına rağmen bu öğrenciler için bir sakınca teşkil etmeyecekti. Kurtarıcılarının yokluğunda aralarında bölünme ve güçlerinde azalma olmadığını fark edeceklerdi. İsa, yukarıdaki tapınakta kâhinlik ederken ruhuyla hala yeryüzündeki imanlı topluluğuyla birliktedir. O gözle görülmez, fakat onun ayrılırken verdiği şu söz yerine gelir. Dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. O gücünü elçileri aracılığıyla verirken, onun güçlü varlığı imanlı topluluğuyla birliktedir. Gökleri aşmış olan büyük baş kâhinimiz, Tanrı'nın oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, bilakis her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir baş kâhinimiz vardır. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Allah'ın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Bu bölüm Yuhanna 2, ayet 12 ila 22'ye dayanmaktadır.